Ayrım 35. Zehra. Karsten Nager. Sayfa 310. Kapı kolunu tuttuğumda kapının kilitli olduğunu gördüm. Annemin hafif sesi diğer taraftan geldi. Küçük kız kardeş, geldin mi? Sen misin Zehra? Evet benim, açıver. Annem kilidi açtı. Kutuyu ve torbayı zaferle gözlerinin önünde havaya kaldırdım. Sevinçten ellerini kavuşturdu. Sonra onun ardından antreye ve iki yatak hazırladığı odaya gittim. Yastıklar her birimizin yatağına dışarıyı seyredebileceğimiz şekilde konmuştu. Kalbim öylesine tuhaf atıyordu ki, erkek şiddetinden korktuğumdan değil, dizili yastıkların her şeyin en lüksüne işaret etmesinden. Güvendeydik, huzur içinde kalabileceğimiz bir yerimiz vardı birlikte. Annem yaptığım alışverişi görünce kendini kaybetti. Hemen pastalarla başlamamızı istedi. Tatlılar beni de çekiyordu ama garip bir disiplin daha baskın çıktı. Ekmek ve peyniri kestim ve annemi masa başında doğru dürüst yemekle başlamamız için zorladım. Ondan sonra bir yandan sonbahar karanlığını seyrederken pastaların tadını çıkartmaya hazır, sırtımızda yastıklar, her birimiz kendi yatağımıza oturduk. Bir düşünsene, keşke Esma ve Samir de bunu yaşayabilseydi dedi annem. Huzur, yemek ve tehlikeden uzak. Evet ve annemi üzmemek için son kelimeyi yuttum. Baba dediğim her seferinde hala kanlı pantolondan söz ediyordu. Ama şimdi kendisi devam etti. Ah evet, baban. Günün birinde Esma ve Samir'i bulacağım dedim. Yaşadıklarını biliyorum. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun küçük kız kardeş? Kesinlikle eminim, hissediyorum. Anneme bir parça pasta verip gözyaşlarını tutmaya çalıştığı nemli gözlerine baktım. Yaşamımızdaki çoğu olay içimizde bir acı uyandırmasına rağmen o akşam çok iyiydik. Kremalı pastayı küçük Sarah Bernhardt'lar izledi. Bir kez bile olsa hayal dünyamla dış dünyanın gerçekleri arasında uyum vardı. Çikolatalı kekler içlerindeki kremayla insanın ağzının içinde dağılıyordu. Tam hayal ettiğim gibiydiler. Kim bilir, Bayan Mesinovic İsveç'te bir yerde bizi bekliyor mudur acaba dedi annem. Keşke ona burada olduğumuzu haber verebilseydik de bizim için endişelenmeseydi. Bayan Mesinovic mutlaka anlayacaktır dedim. Kuzenine mutlaka bizim bir ilki önce kamyondan indirildiğimiz bildirilmiştir. Yağmur yağmaya başladı. Damlalar pencerelere çarptığında yüksek sesle tıkırdayan doluya dönüştü. Annem ağzının kenarına çikolatalı krema bulaşmış halde kış yolda dedi korkuyla. Boş ver diye yanıtladım. Kaloriferlerin derecesini yükseltiveririz. Ertesi gün Nina Nielsen adında bir sosyal hizmetler danışmanı bizi ziyaret etti. Annemin yaşında iri yarı bir kadındı. Boynunda kalın bir kehribar kolye vardı. Ona benden en fazla 5-6 yaş büyük porselen bebeklere benzer genç bir çevirmen eşlik ediyordu. İçeriye girip oturduklarında Bayan Nielsen nefes nefeseydi. Merdivenlerden çıktık dedi. Kilolar ve hareketsizlik yüzünden sigarayı da yeni bıraktım. Evet, bu arada sakız çiğnediğim için özür dilerim. Bu nikotin sakızı, sigara niyetine. Annem ikram edilecek doğru dürüst bir şey olmadığı ve masaya yalnızca bir sürahi su koyabildiği için üzgün olduğunu söyledi. Danışman annemin kesinlikle buna aldırmamasını söyledi. Su harikaydı. Kahvenin tersine insanın içini temizliyordu. Bizim için daha yararlıydı. Bir anda dedemin sesi rahatsız etti ve Bayan Nielsen'ın dediklerini neredeyse tam olarak işitemeyecek duruma geldim. Suyla ilgili bu konuşma, imdat diye bağırıp kuyuda çırpınan bir görüntüyle dedemi aklıma getirdi. Bir anda benim üzerimdeydi. Sonra her şey bodrum karanlığına büründü. Gerçekte neler olduğunu takip etmek zordu. Bayan Nielsen kahverengi bir çantadan çıkardığı kağıtları karıştırmaya başlayınca kendime geldim. Parmakları kalındı ya da anneminki gibi biraz şişti. Kolyesine uygun kemik çerçeveli bir gözlük taktı ve bizim danışmanımız olduğunu yineledi. Bütün mültecilerin bir danışmanı olduğunu açıkladı. İlke olarak her Danimarkalı'nın da danışmanı olmalıydı. Ancak bu ilişkiyi kurmaya herkesin ihtiyacı yoktu. O zaman ne yapıyorlar diye ağzımdan çıktı. Daha o sabah pek yakında mümkün olabildiğince Danimarkalılaşmanın benim için iyi olacağını hafifçe sezinlemiştim. Dolu mideyle geceyi geçirmek, çarşaf takımları Ne soğun ne de silah seslerinin olması son derece harikaydı. Eskiyi terk edip yeniye adım atacaktım. Yaşamlarını kendileri kotarıyorlar diye yanıtladı danışman. Siz tabii bunu yapamazsınız. Durumunuz göz önüne alındığında da bu çok anlaşılabilir bir şey. Üstelik sizin için kurallar tamamen farklı. Üzgünüm. Bana gülümsedi ve her şeyin son derece kafa karıştırıcı olduğunu bildiğini söyledi. Ancak şimdi en önemlilerinden başlayıp anlatacaktı. İstediğim her şeyi sorabilirdim. Şimdilik yalnızca biraz rahatlamaya çalışıp fazla bir şey yapmayacaktı. Hiçbir durumda kesinlikle ne şekilde olursa olsun çalışmaya kalkmayacaktı. Ne kadar cazip olursa olsun bir saatlik temizlik işi veya çocuk bakıcılığı bile olsa. Geçerli izin olmadan bu tip işler Danimarka'daki biz yabancılar için adeta günahtı. Tüm ayrıcalıklarımızı kaybetme ve iltica talebimizi tehlikeye atma riski oluşabilirdi. O kadar sert bir yasaktı ki diye anlattı danışman. Şimdiye kadar mültecilerin kendi pisliklerini temizlemelerine ya da kendi yemeklerini yapmalarına bile izin yoktu. Bunları yapabilmek geçerli izin belgesini ve Danimarka'nın toplu sözleşmeleri olan kayıtlı iş gücünden olmayı gerektiriyordu. Yine de bu kurallar şimdi gevşemeye başlamıştı. Bu yüzden gönül rahatlığıyla temizliğimizi yapabilir, hatta süpermarketten alışveriş yapıp yemeğimizi hazırlayabilirdik. Böylece vakit geçirir, yalnızca Danimarka yemeği yemek yerine kendi güzel yemeklerimizi de yapabilirdik. Çalışmamız yasak olduğundan her ay küçük miktarda bir para alacaktık. Fazla değildi ama tasarruf edip dikkatli olursak geçinebilirdik. Danışman konuştuğunda gözlükleri biraz aşağıya, burnunun ucuna doğru düşüyordu. Tasarruf etmekten söz ettiği zaman sakız çiğnemeyi bırakıp gözlüğünün üstünden bize baktı. Biraz ürktüm ve öğüdünü anladığımı göstermek için onaylayarak başımı salladım. Aynı zamanda sakızını çöp kutusuna atmaya kalktığında kek kağıtlarını ve krem rengi pasta kutusunu görüp yeni yaşamımıza ne kadar müsrifçe başladığımızı, üstelik yabancı bir adamın parasıyla anlamamasını ümit ettim. Danışmanla ayda bir kez görüşecektik. Ancak bir sonraki görüşme maalesef Kopenhag'ın içinde olmayacaktı. Tasinkegade'den yaklaşık bir saat mesafedeki Hillerød diye bir semtte bulunan bürosuna gidecektik. Tüm sorularımızı aylık ziyarete kadar biriktirmeliydik veya misafirhaneye arada sırada ziyarete gelen gönüllülerden birine sorabilirdik. Eğer çok acilse telefon edip sekreterlerden birine not bırakabilirdik. Ancak şimdiden bizi uyardı. Telefon bağlantısı kurmak çok zordu ve acil bir randevu ayarlamak neredeyse imkansızdı. Bize tren ve otobüs için yolcu kartı ile büroyu bulmak zor olduğundan bir yol haritası fotokopisi gönderecekti. Misafirhane görevlisi en kısa zamanda eksik perdeleri getirecekti. İlk fırsatta bizi ziyaret edecek olan aktivite görevlisi de günümüzü nasıl geçirebileceğimize dair bizimle konuşacaktı. Belki annem için bir dikiş dikme kursu önerebilirdi. Ayrıca anı atölyesi denilen bir şey oluşturulmaya çalışılıyordu. Her halükarda görevli bu alanda ne gibi imkanlar olduğunu daha ayrıntılı olarak biliyordu. Üstelik kendisi de daha önce mülteci olarak geldiğinden Sırpça biliyordu. Çevirmen kızardı. O zaman onun da kaçmış olduğunu tahmin ettim. Bana gelince benim durumumun karışık olduğunu söyledi Bayan Yasin ve kehribar kolyesini düzeltti. 14 yaşındaki çocuklara yönelik mevcut okul imkanından yararlanmak için yaşım büyüktü. Öte yandan danca bilmediğimden çevredeki yaşıtlarımın gittiği uygun bir eğitime de katılamazdım. Üstüne üstlük konunun bir de maddi yanı vardı. Tabii ki bir şey bulacaktık ancak geleceği kestiremediğimiz için kurallar karmaşık, imkanlar kısıtlıydı. Gelecek mi diye yineledim. Evet, bu yabancılar idaresine bağlı ama olduğu gibi söyleyeyim. İltica talebinizin geri çevrilebileceğini de hesaba katın. Sizin durumunuzda olanların hemen hepsi red yanıtı alıyor. Bu yapılacak başka bir şey yok anlamına gelmiyor. Çünkü bir red yanıtıyla dosyanız yukarıya, mülteciler kurumuna gider. Ancak mülteciler idaresi açıkça gerekçeden yoksun prosedüründen yararlanırsa o zaman savaş baştan kaybedilmiş demektir. Ama yapmazlar, yoksa burada olmazdınız inanın. Özünde bütün mesele dosyanızı mülteciler kurulunda incelemeye sokmak. Bu konuda şansınız umarım yaver gider. Onlar da mı Hallerut'ta diye sordum. Hayır, onların büroları burada, Kopenhag'da diye devam etti Bayan Yasin. Şu veya bu zamanda yabancılar idaresinden ilticanıza ret yanıtı alacaksınız. Sonra da mülteciler kurulundan bir çağrı. Ancak kendi iyiliğiniz için biraz sabırlı olun. Biliyor musunuz, her halükarda Danca Kurs içinde uzun bir bekleme sırası var. Şimdi isminizi listeye yazıyorum. Aslında yazmamam gerekir ama her ihtimale karşı. Teşekkürler Bayan Yasin, dedi annem. Danışmanın ses tonundan ve çevirmenin çevirisinden birlikte çalışmaya alışkın olduklarını anlayabiliyordum. Verilen bilgiler bir tür tekerleme gibiydi. Çevirmen çoğunu ezbere biliyordu. Yalnızca ben bir soru sorarak sözünü kesersem veya Bayan Yasin belli cümlelerin ortasında bir "ah, şimdi karnım yine acıktı" diye bir şey sokuşturursa çevirmenin ritmi bozuluyordu. Size sistemi etraflıca anlatmak için elimden geldiğince rehberlik edeceğim diye devam etti Bayan Yasin ve gözlüklerini çıkardı. Yalnızca kendi kendinize bir şey yapmayın. Bir soru az soracağınıza bir soru fazla sorun. Böylece beklenmedik bir anda zor durumda kalmazsınız. Hiçbir fikrimiz olmayan ama şimdi bağımlı olduğumuz tüm kamusal yönetim konusunda bize yardımcı olacak birinin bulunması iyiydi. Anladığım kadarıyla Danimarka'da danışman tek tek kişilerle dış dünya arasında bir tür bağlantıydı. Tüm fikirlerimizi ve gönlümüzden geçen her şeyi ona anlatacaktık. O da bizi neye izin verilip verilmediği, neyin mümkün olup olmadığı konusunda bilgilendirecek, zorlukları aşıp yeni hayatımızda ilerlememize yardım edecekti. Bayan Yasin saatine baktı ve görüşmenin keyifli olduğunu ama ne yazık ki bizden sonra 4 aileyle daha görüşmesi gerektiğini söyledi. Üstelik oğlu grip olmuş evde yatıyordu. Oğluyla tek başına ilgilendiği için görüşmenin bitme vaktinin geldiğini söyledi. Başka sorunuz var mı? Onun daha fazla zamanını almaya cesaret edemiyordum ama yine de başımı sallayıp dedim ki, "Evet Bayan Yasin." "Söyle kızım. Ben bunun için buradayım. Çekinme." "Kaybolmuş aile fertlerini insan nerede arayabilir?" diye sordum. Başımı o harika yastıktan kaldırdığımdan beri içimi yakan bu soruyu sonunda sorabildiğim için rahatlamıştım. "Burada, Osterbro'daki Kızıl Haç bürosundan," diye yanıtladı danışman ve ayağa kalktı. "Kağıtların size gönderilmesini sağlayacağım. Bu arada bundan böyle bana sadece Nina deyin. Herkes öyle yapar. Aslında kendimi pek Bayan Nielsen gibi hissetmiyorum. Görüşme için teşekkürler." Dünya üzerinde bir yer. İlerleyen günlerde ne annem ne de ben, Samir, Esma ve diğer sevdiklerimize neler olduğu korkusu olmadan bir dakika bile geçirmedik. Her ikimizin de içinde ölüme dair aynı film oynasa da farklı tepkiler verdik. Danışman ve diğer mülteci görevlileriyle yapılacak günlük işler bittiğinde ve yeni Kızıl Haç kağıtları da doldurulup teslim edilmişti, benim için Tasingegade'deki ilk birkaç ay son derece özgürleştirici olmuştu. Bundan böyle mayınlar ve savaştan dolayı hapsolmuş değildim. Yalnızca kendi çekingenliğim söz konusuydu. Savaştan önce çocukluğumu geçirdiğim bölgede olduğu gibi bilmediğim patika ve pasajlar, yol ve meydanlar beni çekiyordu. Bunlar ya önümde yayılıyor ya da sık bir çalılığın veya kocaman ağaçların ardına gizleniyordu. Sokakta semt sakinlerini seyrederken her zaman uygun bir mesafe koymaya çalışıp yalnızca içimden onlarla konuşuyor olsam da yabancı davranışlar cezbediyor, yeni insanlar yalnızca mevcudiyetlerinden dolayı bile beni çekiyordu. Osterbro ve çevresi bir parça ürkütücü olmakla birlikte son birkaç yıl içinde yaşadıklarımdan çok daha az tehlikeliydi. Özlem ve korkuyla birlikte tomurcuklanan Danimarka ilkbaharı masalımsıydı. Her geçen gün uzun vadede tüm bu yeniliklere karşı koyamayacağımı hissediyordum. Yeni, eski ve zalim olaylarla yan yana olsa da kendi yerini talep ediyordu. Umutsuzluk annemi daha derinden etkiliyordu. Onu eti ve kemiğiyle yutuyor, başka hiçbir şeyin yaşamasına izin vermiyordu. Çaresizlik ona, eğer yaşamında başka bir şeye yer verip sürekli acı çekmezse, diğerlerine ihanet etmiş olacağını dikte ediyordu. Hayatta kaldığımız ve Danimarka'da parmağımızı bile oynatmadan hem yiyeceğimiz olduğu hem de ısınabildiğimiz için vicdan azabı çekiyor ve suçluluk duyuyordu. Çoğunlukla odadan çıkmayı reddediyordu. Neden? Ne faydası olacak dedi ve yanıtımı beklemeden yatağında arkasını döndü. Böylece bakışları en fazla beyaz duvarı görebilirdi. Yalnızca iki şey annemi odadan çıkartabiliyordu. En kolay olanı muayene edileceği, iğne olacağı veya kesileceği zamandı. Bunları Bayan Nielsen ve diğer görevlilerin irtibata geçtiği doktorlardan birinde yaptırıyordu. Annem misafirhanede doktor reçetesiyle verilmiş haplarla kendinden geçmiş yaşarken hastane polikliniklerine gittiğimizde nadiren bayıltılmak istiyordu. Uzman doktorlar iğneyi ne kadar derine batırır veya ne kadar derin keserlerse acı veren düşüncelerden o kadar kurtulabilir duruma geliyor ve eve dönerken dik yürüyordu. 35. ayrımın sonu. Sayfa 318.